Ayrım 5, sayfa 52. Metristepe. Ege işgale uğradığında Nevres Recep Bey'le başlayan Kuvayi Milliye Hareketi cesurdu. Ancak düzenli işgal kuvvetleri karşısında tam başarıya ulaşılamıyordu. Anadolu'da kurulmakta olan düzenli ordunun ilk önemli başarısı 1. İnönü Savaşı'dır. Bu savaşta yenilerek çekilen Yunan ordusunun başkomutanı General Popolos yenilgilerini şöyle tanımlamıştı. Bir askeri gezi ve onurlu çekiliş. Bu onurlu çekilişi yaklaşık 2 ay sonra 2. onurlu çekiliş yani işgal kuvvetlerinin İnönü'deki 2. yenilgisi izledi. Bu iki savaş arasında içlerinde Mehmet, Cafer ve Niyazi'nin de bulunduğu 61. Fırka Eskişehir'den İnönü'yü koruyacak mıntıkaya doğru kaydırıldı. Keskin, Çukurhisar, Zemzemiye, Oluklu, Rıza Paşa, Gündüz Bey, Teke, Söğüt hattına yerleşti. Şubat başıydı. Soğuk ciğerine işliyordu askerin. En çok da elleri ayakları üşüyordu. Çarıkları olmayanlar dağıtılan bez parçalarını sarıyorlardı ayaklarına. Donan ayak parmakları kangren olduğunda doktorlar kesmek zorunda kalıyordu. Yiyecek azdı. Subaylar ve erler aynı tayını, aynı kaderi paylaşıyor, bir mıntıkadan diğerine yer değiştiriyor, kazma işlemeyen donmuş toprakta siperler kazmaya çalışıyor, bir yandan doğanın acımasızlığıyla mücadele ederken, bir yandan yakında öldürme kastıyla acımasızca saldıracak düşmanla savaşmaya hazırlanıyorlardı. Bir gece Cafer'in ateşi çıktı. Sebebini bilemediler. Sahra hastanesine götürdü çavuşları. Doktor ilaç verdi. Revir yaralı doluydu. Yer yoktu. Ateşi düşene kadar 3 gün toprağın üstünde yattı. Büyük çatışma öncesi küçük çatışmalar oluyordu öncü kuvvetler arasında. Birinde İdris ve Remzi yaralandı. Arkadaşları geriye taşıdı onları. Çadırdan Sahra hastanesine götürdüler. Doktor yarı iyileşmiş 2 erin yerine Remzi ile İdris'i yatırdı. Zaten birçok yatakta 2 yaralı yan yana yatıyordu. Morfin yoktu. Ameliyatlar morfinsiz yapılıyordu. Gözlerde hep aynı soru vardı. Cevaplar farklıydı. Biz bu eziyeti niçin çekiyoruz? Dinimiz için, padişahımız için, düşmanı topraklarımızdan kovmak için, kadınlarımızın namusu için, torunlarımıza düzgün bir vatan bırakmak için. İzzettin komutan Oluklu köyüne fırkasının karargahını kurmuştu. Basık damlı kerpiç odasının duvarına Venizelos'un oğlunun Bursa'da Osman Gazi türbesinin içinde çektirdiği fotoğrafı asmıştı. Fotoğrafın altında oğul Venizelos'un şu sözü yazılıydı. Kalk ey koca Türk, kurduğun devleti yıkıyorum. İşgalcilerin savaş naralarıydı bunlar. Doğal ortamların vahşi hayvanları. Bir yangından kaçarlar topluca, bir de savaştan. Savaşta yalnızca insanların nesli zarar görmez, hayvanların nesli de görür. Eğer üreme mevsiminde savaş varsa bir bölgede, kurtlar, kuşlar, tilkiler ve diğerleri o mevsim yavrulayamaz. Ya bölgeyi terk eder, ya yavrularını düşürürler. Sürekli duydukları silah sesleri ürkütür hepsini. Savaş doğal değildir. Doğala zarar verir. Tavşanlar da gitmişti Metristepe'den. Ama askerler her nasılsa tavşan uykusu uyurdu 2 çatışma arasında. O uykulardan birinde bir rüya gördü Mehmet. Savaş bitmişti. Torunlarından biri İzzettin komutanları gibi bir liva olmuştu. Erleri gençleri toplayıp etrafına dedesinin vatanı nasıl koruduğunu anlatıyordu. Yüksek rütbeli bir komutandı. Albaydı. Adı Hasan'dı. Metristepe. Mehmet dedenin torunlarından biri Hasan Albay'dı. Abdülrezzak Bey cezaevinde onu ziyarete gidiyordu. Elinde kehribar bir tesbih vardı. Üvey ağabeyini severdi. Onun güçlü kişiliğine, gurura dönüşmeyen sessiz otoritesine hayrandı. Abdülrezzak Bey yaşça ondan küçüktü. Çocukken geçinemezlerdi. Hasan askeri liseye yazdırılınca gençliklerinde de fazlaca yakın olamamışlardı. Ancak ağabeyi tutuklandığında Abdülrezzak çok üzülmüş, ciddi bir birikimi olmayan ağabeyini en iyi avukatları tutmuştu. Ancak avukatlar işe yaramıyordu. Allah Allah'lar, olacak iş mi yahular, kesin yakında çıkarlar, hiçbiri işe yaramıyordu. Ağabeyini ziyaret etmeden birkaç gün önce kaygı düzeyi artıyor, sabahları yoğun sıkıntıyla uyanıyordu. Ziyaret sonrasında ise günlerce üzülüyor, dönme dolaba binmiş gibi midesi bulanıyor, yeri göğü birbirine karıştırıyordu. En kötüsü, ağabeyine karşı suçluluk duyuyordu. O sıkıntı içindeyken kendisi tutmuş, bir metres tutmuştu. Sonra bir de derinden derine, ağabeyine ve kendine karşı niye aynı dünya görüşünü taşımıyoruz diye öfke duyuyordu. Kendisi açıkça dindardı, cemaat mensubuydu. Ağabeyi ise açıkça ifade etmezdi ama inançlıydı. Yanı sıra açıkça laik cumhuriyeti benimsiyordu. Eskiden niye benim gibi düşünmüyor diye ağabeyine kızıyordu Abdülrezzak. Ama o tutuklandığından beri görüşü değişmişti. Ya o benim gibi düşünseydi ya da ben onun gibi diyordu şimdi. Mağdur ve mağlup ise biri, mağrur olmaktan vazgeçer sevenleri. Bazıları için kardeşlik bağı, dünya görüşleri arasındaki farklılıktan daha önemlidir bu dünyada. Dünya görüşünüzü değiştirebilirsiniz mesela. Kardeşinizi asla. Hasan Alba'yı ziyaret etti Abdülrezzak Bey. Ziyaret bittiğinde başı dönüyordu. Bir anlam veremiyordu bu dünyanın işlerini. Kader dese olup biteni işe yarar mıydı bilemiyordu. Şantiyeye dedi Rüstem'e. Ormanlar ormanlar arasından gittiler. İstanbul'un uzak bir semtine Abdülrezzak Bey bütün müteahhitler gibi İstanbul'un ormanlarını bilirdi. İstanbul'un 10 bin yıllık, 20 bin yıllık ormanlarına kimi villalar yapardı usulünce, kimi üniversite. Hepsi kârlıca. Her şeyin birçok usulü vardır bu dünyada. Bir üniversite kurmak istenirse mesela, önce binlerce ağaç kesilir. Boşalan alana üniversite binaları yapılır. Vahşi hayvanlar girmesin diye de kampüsün çevresine kalın teller çekilir. Yetmez. Domuzları, tilkileri uzak tutsun diye tellerden birkaç dakikada bir tüfek sesine benzer pat pat diye sesler çıkaran otomatik makineler yerleştirilir. Artık ormanın huzuru kalmamıştır. Kuşlar, tilkiler güvensizlik içindedir. Beslenmeleri, üremeleri zorlaşır. Uzaklara göçerler. Uzaklar ağaçsızdır. Eskiden savaşta tüfek sesleri doğal yaşamı yok ederdi. Kurtlar, kuşlar uzağa kaçardı. Şimdi de barışta doğala savaş açan yalancı tüfek sesleri doğal yaşamı yok ediyor. Bir işgal kuvveti gibi. Ziyaret dönüşü üzgündü, dalgındı. Etrafını görmeden bakıyordu Abdülrezzak Bey. Ağabeyini teselli etmeye gitmişti ama yine ağabeyi onu teselli etmişti. Hasan Albay kardeşinden daha metindi. Ormanlardan, sitelerden, üniversitelerden geçtiler. Ormanları yok eden bu üniversitelerin bazı fakültelerini Abdülrezzak Bey yapmıştı. Hasan ağaçların kesilmesini eleştirdiğinde o şöyle derdi. Tamam abi, ağaçlara yazık olur. Ancak ülke de önemli bir eser kazanıyor böylece. Gelecek kuşakların eğitimi ağaçtan önemli değil mi? Belki. Ancak ormanları yok etmek yerine bozkıra üniversite kurmak ve çevresinde orman oluşturmak da bir başka yol sanki. Ankara'da ODTÜ, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi gibi. Abdülrezzak Bey, haklısın anlamında kafasını salladıktan sonra yine içten içe eski fikrini savunurdu. Eğitim ağaçtan önemlidir diye. Abdülrezzak Bey, nice müteahhit, nice rant ustası belediye başkanı gibi eğitime çok önem verirdi. Ama kitap okumazdı. 3 çocuk büyütmüşlerdi. Ama bir defa bile okula gidip çocuklarının durumunu öğretmenleriyle görüşmemişti. Not sormaya ya da okul aile birliği toplantılarına hep Nuriye Hanım gitmişti. Abdülrezzak Bey eğitime çok önem verirdi. Ama kendisi okumazdı. Yaşar Kemal'i, Orhan Kemal'i, Kemal Tahir'i, Namık Kemal'i, yani hiçbir Kemal'i okumamıştı. İsimlerini bile bilmezdi. Hüseyin Rahmi'yi, Necip Fazıl'ı, Fazıl Hüsnü'yü, Nazlı Era'yı, Ayşe Kulin'i bilmezdi. Adını birkaç kez işittiği Tolstoy'u ünlü bir Rus besteci zannederdi. Lise mezunuydu. Mezun olduğundan beri ticari mukaveleler dışında bir şey okumamıştı. Makale okumazdı. Gazetelerde yalnızca başlıkları ve renkli resimlerin altını okurdu. Ama öğretime önem verirdi. Aslında bu o kadar da büyük bir çelişki değildir. Dünya işleri böyledir. Tarımdan hiç anlamayan nice aydın tarımı, hayvanlardan korkan nice aydın hayvancılığı, kendileri doğuramayan nice erkek ise doğal doğumu destekler. Abdülrezzak Bey de öyle. Eğitime değer verirdi. Belki de ben okumuyorum, okumadım. Onlar okusun diye. O gün ikinci cezaevi ziyareti ağır gelecekti. Metris cezaevine Barış'a gitmekten vazgeçti. Rüstem'e eve gidelim dedi. Rüstem anlamıştı hangi ev diye sormadı. İlk evini, asıl evini, Nuriye Hanım'ın yanına gidecekti. Araba köprüye yöneldi. Akşam evine ulaştı Abdülrezzak Bey. Karısı kapıda karşıladı. Karı kocanın ikisinin de elinde birer tesbih vardı. Hoş geldin Abdülrezzak Bey. Hoş bulduk Nuriye. Ayakkabılarını çıkardı, terlik giydi. Öpüşmediler. Burası böyleydi. Metristepe villalarından farklıydı. Metreslerin evlerine ayakkabıyla girilebilirdi ve girer girmez öpüşmek doğaldı. Orada özgürlük vardı. Burası aileydi. Nuriye Hanım'ın eviydi. Nuriye Hanım'ın yaşadığı evde ağdalı bir yaşam tarzı, bir ağırlık vardı. Yüzyıllar boyunca sınanmış bir gelenek, bilmeyenin göremeyeceği bir törensellik vardı. Erkeğin karşılanması, uğurlanması, sofralara oturulup kalkılması bilmeyene soğuk görünebilir. Geleneklerle gelen törensel havaya teneffüs edemeyenler belki bu yüzden İngilizleri hep soğuk zannettiler. İngiliz, Japon veya Türk evi bugüne geleneklerle geldi. Oysa Nurşen Hanım'ın evi bacadan kapıya, yatak odasından verandaya yeniydi. Ne girişte gelenek vardı ne yatakta. Bu evde herkes gönlünce davranabilirdi. Abdülrezzak Bey salona geçti. Bu ev yıllardır bildiği evdi. Ama o an itibariyle ona yabancı geldi. Evin havası değişmiş gibi geldi. Eşyalar aynıydı. Her şey yerli yerindeydi. Ama galiba onun zihni, içi değişmişti. Birkaç günlüğüne ayrılmıştı evinden. Sürekli seyahat ederdi zaten. Ancak şimdi kendini, aylar sonra evine ilk kez geliyormuş gibi hissetti. Biraz televizyona baktılar. Bir ara Abdülrezzak Bey, "Paran var mı?" diye sordu Nuriye Hanım'a. Nuriye Hanım kısaca, "Sağ ol," dedi. Sonra yemeğe oturdular. Abdülrezzak Bey'in zihnindeki metresine ve yeni villasına ait görüntüler, mevcut filme hırsızlama girmiş kareler gibi, gerekli gereksiz yerde bir görüp bir kayboluyordu gözlerinde. Dalgındı. Ağır hareketlerle tesbih çekiyordu. Nuriye Hanım bunu fark etti. Kaygılandı. İşinde bir şeyler var diye düşündü. İşin ötesinde başka şeyler bulunabileceğini hissetti. Ancak hiçbir şey söylemedi. Sabretmeliydi. Hayırlısı neyse o olurdu. Yemekte her zamanki gibi sordu. İşlerin nasıl? İyi çok şükür. Nuriye Hanım kocasını incitmemeye çalışan şefkatli bir ses tonuyla ağabeyini ziyaret ettin mi? Sorma. Ettim. Ellerinden öptüğümü söyleseydin. Söyledim. Nasıl? Benden daha sağlam görünüyor. Ya da öyle görünmeye çalışıyor. Allah yardımcısı olsun. Nuriye Hanım kayınbiraderini yürekten severdi. Hapiste olmasına üzülüyordu. Nurşen ise Abdülrezzak Bey'in ağabeyinin kayınbiraderinin hapiste olmasına belirgin bir tepki vermemişti. Metresinizin, dostunuzun kardeşleri, kayınbiraderleriniz, baldızınız, görümceniz olur muydu? Abdülrezzak Bey bu sorunun cevabını bilmiyordu. Nurşen Hanım belki de Hasan Albay'la ortak bir geçmişi, tarihi olmadığı için başına gelenlerden etkilenmemişti. Nuriye Hanım ise evlendiğinden bugüne eşiyle ve ailesiyle bir tarih içindeydi. O gece Abdülrezzak Bey suçluluk duygusuyla eşime ihmal etmiyorumu kendi kendine ispatlama isteğiyle sevişmeye girişti hevesle. Başlangıçta iyiydi, sonrası gelmedi. Uyanma olmadı. Eşiyle ilk kez böyle bir şey geliyordu başına. Metristepe villalarından bu yana nedense olmuyordu. O gece Abdülrezzak Bey bir rüya gördü. Bir kuğu, dağlar arasındaki bir gölde başını hafif bir kavisle dimdik tutmuş yüzüyordu. Sonra kuğu kayboldu. Kuğunun soru işaretine benzeyen boynu acaba ne anlatıyordu? Cevap, bunda da bir hayır vardır. Sabah kaygıyla uyandı. Acaba karısı dün geceyi nasıl karşılamıştı? Nuriye Hanım olayı abartmamıştı. Olup biteni, daha doğrusu olmayanı olgunlukla karşılamıştı. Olmamıştı, olabilirdi. İzleyen günlerde Nurşen'le çok dikkatli konuştu Abdülrezzak Bey. Gizli, dikkatli. Yeni bir cep telefonu almıştı. Onunla mesaj çekti. Ara ara, "Paran var mı?" diye sordu. Bazen sol eliyle telefonun tuşlarına dokunurken sağ eliyle de tesbih çekiyordu. İlk günlerin heyecanıyla Nurşen'in keyfi yerindeydi. Aslında villasında adı konmamış, ev hapsindeydi. Metreslik böyle bir meslektir. Gelecekte evden çıkıp gezmesi pek de kolay olmayacaktı. Beni bir yerlere götür Abdülrezzak dediğinde ise genelde, şimdi işim varı, sonra bakarızı işitecekti. Asıl sorunu, Abdülrezzak'ın onunla birlikte sağda solda gözükmek istememesi yaratacaktı. Sabahları ona süt ve gazete, daha sonra birkaç renkli magazin dergisi bırakan Gazi, 25 yaşlarında, yağız, yalaza bakışlı, iri kıyım bir Anadolu genciydi. Metristepe villalarında kimin için, ne için çalıştığının farkındaydı. Villaların tümünde değilse de çoğunda metresler, dost tutulmuş sevgililer vardı. Site yönetimi, bir özel güvenlik firmasının yanı sıra Gazi ve babasıyla da anlaşmıştı. Babası Mehmet Efendi gündüzleri sitenin ortak alanlarındaki çimlerle, çiçeklerle ilgileniyordu. Gazi'nin ise görünür görevi çöpleri toplamak, sabahları isteyenlere süt ekmek, gazete benzeri şeyler almak, görünmeyen görevi ise metres hanımlardan biri, arabalı veya arabasız, gece sitenin dışına çıkarsa, bu durumu o metresin dostu olan erkeğe bildirmekti. Ona verilen görev, engel olmak değil, sadece bildirmekti. Bu nedenle geceleri de site girişindeki nizamiyede bekliyordu. Gazi'nin akşamki işini gündüzleri yapan ayrı bir görevli vardı, Hüseyin. Sitede metresleri, dostları olan beyler, bu iki görevliye, site yönetiminin bilgisi dışında, yüklüce bir para ödüyorlardı. Hepsinin, Gazi'de, Hüseyin'de, cep telefonları vardı. Metresli beyler, dost tutmuş beyefendiler, namuslarına, kendi namuslarına düşkündüler. Bu konuda harcadıkları paranın önemi yoktu. Hemen hepsi evliydi. Eşlerinin namusları için bu kadar titizlenmezlerdi. Ancak metresleri için durum farklıydı. Galiba onlara yeteri kadar güvenmiyorlardı. Güvenememelerinin nedeni belki aldatan aldatılır şeklindeki bir sezgiydi. Belki de bir defa metres olmaya kabullenmiş bir kadının bunu tekrar deneyebileceği yolunda erkek zihinlerindeki yaşanan bir efsaneydi. Gazi'nin ve Hüseyin'in henüz adı konmamış bir meslekleri vardı galiba. Sultan Abdülhamit döneminde muhbir, James Bond filmlerinde ajan denirdi böylelerine. Halk arasındaki adlandırmayla pezevenk ya da erkete bile denilebilirdi. Gerçi pezevenk kadın ticareti yapanlara denirdi ama birilerinin cinsel ilişkilerinden para kazandıkları için bir tür pezevenk sayılabilirdi ikisi de. Adları ister muhbir olsun, ister gizli tanık, ister pezevenk, işleri dostları metresleri gözetlemekti. Yeni yaşantılar, yeni sektörler üretir. Bir erkek bir kadınla evlilik dışı süreklice bir ilişki kurduğunda metres tuttu veya dost tuttu denir. Bir kadın aynı şeyi yaptığında yine dost tuttu denir ve dostlar nedense eşlere oranla daha az güvenilirdir. Erkeklerin %100 değilse bile eşlerine, metreslerine oranla daha fazla güvenmelerinin nedeni belki evlilik kurumunun kurallı imzalı şahitli olmasıdır. Dost edindiğinizde ise ne imza vardır ne şahit ne de kanunlar arka çıkar ilişkinize. Bir anlamda dost tutmak güvenli olmayan ama haz veren bir ilişkidir varlıklı olanlar arasında. Madem öyle, evli erkekler eşleriyle dostluk kursalar, resmiyetli yerine bir de dost olsalar, evler daha şenlikli, alternatifi aranmayan türde olur muydu acaba? Yeni evindeki 6. sabah bir şey fark etti Nurşen. Gazi, ekmeğin, sütün, dergilerin bulunduğu poşeti uzatırken yüzüne bakmıyor, gözlerini yere indiriyor. 7. günü bir şey daha fark etti. Yere bakarak poşeti uzattığında Gazi'nin yüzü hafifçe kızarmıştı. Konuşmaları kısaydı. Buyur yenge. Teşekkür ederim. Bakkaldan bir isteğin var mı yenge? Yok, sağ ol. Konuşmaları Anadolu resmiyeti içinde geçiyordu. Samimi, işlevsel, sade. 10. gün Hanife Hanım bu kısa sabah konuşmalarına el koydu. Nurşen Hanım, ekmeği sütü almak için kapıya gidip yorulma. Ben alırım. Nurşen bu öneride hiçbir doğallık dışılık görmedi. Hanife evin aşçısı, temizlikçisi, düzencisi, daha da ötesi Nurşen'in can yoldaşıydı. Aslında bu tip işleri yapmak ona düşerdi. İşini tam yapmak istiyordu. Ancak bunun yanı sıra Hanife, iki gencin rutin sabah konuşmasında derinlerden gelen bir sezgiyle ufuklar ötesinde bir tehlike sezmişti. Bu dünyada her şey olabilirdi. Gazi de sabahları Nurşen'i özellikle görme isteği yoktu. Ama ilk birkaç günden sonra sabahları kapıya Nurşen çıkmayınca belli belirsiz, hissedilmesi zor bir esinti kıvamında bir hayal kırıklığı, bir hüzün geldi içine. Demek artık yenge değil, Hanife abla açacaktı kapıyı. Olabilirdi. Gazi, çocukluğundan beri babasının kasabadaki dönerci dükkanında çalışırdı. Kasabanın girişindeki küçük dükkanlarına daha çok şehirler arası yolculuk yapan arabalar uğrardı. Gazi askerdeyken şehirler arası yol kasaba dışına alınmış. Üzerine de çok sayıda yiyecek satan markalı markasız lokanta kebapçı açılmıştı. Dükkanı baba oğul beslemez, masraflarını çıkarmaz olduğunda kapattılar. Gazi, Metrestepe villalarının inşaatına amele olarak girdi önce. Çalışkan, güven vericiydi. Malzeme deposundaki bekçilerin başına getirdiler. İnşaat bittiğinde Abdülrezzak Bey ayrıntıya girmeden soruşturdu. Gazi'yi tavsiye ettiler. Bir süre pavyonlarda da çalışmıştı. Gazi, tam patronun aradığı nitelikteydi. Sitede görevli olarak işe başladı. Gazi'nin babası Mehmet Efendi sadece dönerci değildi. Nice köylü gibi çimden çiçekten de anlardı. Onu da bahçıvan olarak aldılar siteye. Gazi ailenin en küçük oğluydu. Mehmet Efendi kahveye her gittiğinde bu oğlanı da evlendiremedik diye dert yanıyordu. Eskiden 18'inde evlenmedik kalmazdı. Ekmeğin fiyatı arttıkça evlilik yaşı da yükseliyordu. Evlenme yaşı ile ekmeğin fiyatı arasında doğru, boyutu arasında ters orantı vardır. Tandırdan ekmek fabrikasına giden değişim sürecinde ahlaktan ekmeğe bazen gelişme olur, bazen gerileme. Ama şöyle ya da böyle mutlaka bir gelişme. Gazi'nin içinde uzaklardaki bir nokta ona huzursuzluk veriyordu. İyi para kazanıyordu ama yaptığı iş iş değildi. Metristepe'nin muhbiri, bekçilik olsa da adı pezevenklikti yaptığı. Görünürde kapıları, görünmeyende kapatmaları bekliyordu. İş iştir vebali yapana. Çağ böyle istiyordu. Hanife Hanım da Gazi gibi ne yaptığının, neyi beklediğinin farkındaydı. Abdülrezzak Bey'in namusunu bekliyordu. Doğrusu ikinci namusunu bekliyordu. Birinci namusu Nuriye Hanım'dı. Beklenmesi gerekmiyordu. Ayrım sonu, sayfa 65.